Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım senin yardımını bekleriz, sana sığınırız şeytan ve dostlarının şerrinden. Sana hamd eder, senin adınla yaparız yaptığımızı, söylüyorsak sen dedin diye. Peygamberine salat ve selam ile söze başlıyoruz. Yasin suresinde 55. ayete kadar okumuştuk. Allah bu ayette cennetliklerden söze başlamıştı. Daha önce kıyamet koptu, bütün varlıkların işi bitti, yeni bir döneme başlangıç adına sura üfürüldü ve herkes Allah'ın huzurunda, isteyen de istemeyen de mecburdu. Emir büyük yerden geliyordu. Hiç kimseye haksızlık edilmeyecekti. Herkes yaptığının karşılığını göreceği bir hesaplaşmanın başındaydı. Allah herkese yaptığını fatura edecek. Allah herkese yaptığını gösterecek, söyleyecek. Herkes ameliyle baş başa kalacak. Amel defterleri ya da yapıp ettikleri, yapmayıp geri bıraktıkları hepsi boyunlarına asılacak, onunla huzur-u ilahide hazır bulunacaklardı. İşte o günkü hesaplaşmaya göre birileri inne ashabel cennetil yevm fi şuğulin fakihun. Cennete gidecekler. Zümer suresi grup grup, zümre zümre, bölük bölük, bölüm bölüm gideceklerini haber veriyordu. Belki Ad kavminin müminleri kendi başına, Semud'dan inananlar birkaç kişi de olsa onlar da beraber, ya da önce gidenler, sonrakiler, birden gidenler, hesabı kolay görülenler, hülasa grup grup, zümre zümre, bölük bölük, bölüm bölüm cennete doğru gidecekler. İşte o cennetlikler, cennetin arkadaşları, cennette arkadaşlık edecek olanlar, cennetin sohbetçileri, o gün orada hoş bir meşgale, güzel bir ortam, rahat ve huzur içinde olacaklar. Fî şûlin fâkihûn. Sevinecekler, coşacaklar, hak ettiklerini bulacaklar. Ne yaparlarsa huzur, ne ederlerse rahat ve sükun bulacaklar. Çünkü orada, hatta Kur'an'ın bize tarifiyle ve nezâna mâ fî sudûrihim min gillin ayetinden öğreniyoruz. İçlerinde, iç dünyalarında belli bir kin ve öfke bile kalmadan birbirleriyle rahat edecekler. Hani dünyada insanlar çok da sevseler birbirlerini, bir hareketlerine, bir özelliklerine gıcık kapar, aman o da olmasa, ya da hiç yakışmıyor bu hareket sana derler ya, orada böylesi de bulunmayacak. Rahat ve huzur içinde. Hep rahat, hep huzur. Kendi başlarına değil fakat çift çift, eşleriyle birlikte, hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun. Onlar ve eşleri, cennettekiler ve eş edindikleri varlıklar, hanımlarıyla ya da kadınlar kocalarıyla birlikte gölgelerde, gölgelik yerlerde, rahat ve huzur ortamlarında koltuklarına yaslanmış çevreyi seyredecekler. Bu ayette çevreyi seyretme bölümü yok fakat yine Kur'an'ın bir başka ayeti bize alel eraiki yanzurun şeklinde cennetlikleri tanıttığından onu da buraya naklediverdim. Ayetlerin ayetleri tefsiri denilen bu işe zorunlu olmadan müracaat etmeyeceğiz ama daha net anlaşılması için bazen böyle küçük alıntılarda bulunmaya ihtiyacımız oluyor. Değilse Kur'an'da bir ayetin konusunu Kur'an'daki bütün ayetlerle anlatmaya çalışırsak İkinci ayete geçme ihtiyacımız ya da imkanımız kalmayacak herhalde. Mesela ilk baş ayete dönseniz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah kendisine hamd etmemizi istediği bu ayette kendisini alemlerin Rabbi olarak tanıtıyor. Allah nasıl bir Allah? Başlayın Bakara, Ali İmran, Nisa, İhlas, Felak, Nas'a kadar bütün surelerde nasıl tanıtıldı? Hepsini sayın orada. Hele Rab kelimesine geçin, ilk inen ayet İkra bismi Rabbik diye ondan başlayın, ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin ona başlayın, Bir de son ayet kul a'ud bi rabbin nas deyin. Bütün Kur'an'daki bütün ayetleri bu kelimeyle sıralayın, arka arkaya getirin. Allahu alem ama Allah en iyisini bilir ama Kur'an'ın anlaşılmasında böyle bir yöntem galiba Kur'an'ın anlaşılmamasına götürecek bizi. Konuyu dağıtacak, anlatılmak istenen gözlerden, gönüllerden ırak tutulacaktır. Burada Mutaffifin suresinden bir ayeti ama az daha anlaşılsın adına ek yapma ihtiyacı hissettik. Alel araiki yanzurun. Koltuklarına yaslanmış, koltuklarına kurulmuş, çevreyi seyredecekler. Rivayetlere göre cennetlikler oturdukları yerden cehennemlikleri de seyredecekler. Hatta öyle ki cehennemlikler bir ara birdenbire bir panik, bir bocalama, bir koşuşturma ya da bir telaş içinde olacaklarmış. Çünkü göreceklermiş ki kapılar açılacakmış. Galiba mı, acaba mı, bitti mi azabımız, çilemiz tamam mı ki kapılar açıldı, çıkma zamanı geldi mi ki filan diye önce bir irkilme, sonra bir koşma doğru kapılara. Tam kapıya gelip tam çıkma ortamındayken yüzlerine kapanı verecekmiş kapılar. Oh olsun diyecekmiş müminler de. Siz bize dünyada çok yapmıştınız. Çok beklettiniz bizi. Hak verecektiniz. Hukukumuza riayet edecektiniz. Bizi dinleyecektiniz. Bizim kurtuluşumuz adına gayretimizi siz onaylayacaktınız. Gerçi şimdiki kafamızla söylüyoruz. Orada galiba şöyle mi denilecek ki? Niye onlardan beklemiştik ki? Neden onlar söz sahibiydi ki? Neden onların kuralına, neden onların yasasına boyun eğmiştik ki? Oysa en sözü dinlenecek, tek sözü dinlenecek, hayatımıza karışmaya tek yetkili Allah'ımız vardı ki 2-3 ay sonra onunla anlaşmamızı tekrar gündeme getireceğiz bu sureyle. Koltuklara yaslanmış, çevreyi seyreden müminler. Nasıl bir koltuk? Dünya planında düşününce koltukların çeşitlerini siz bilirsiniz. Mesela kimileri vardır, yüksekten başı dönme hastalığına tutulmuştur. Cüzdanı kasası kadar yükseldi mi başı döner, ne yaptığını bilmez ya. Koltuğa kadar yükselir, koltuk kadar yükselir, onu da başının döndüğünü görürsünüz ya. Burada anlatılan koltuklarla o elbette bir değil. Ya ne? Şu evdeki koltuklar mı? Ya da yıllar önceydi İstanbul'a bir yolum düşmüştü. Belki ilk defaydı. Topkapı'da, sarayda Osmanlı tahtını, koltuğunu görecekti. Koltuk kavgaları, taht kavgaları diye. Bir de baktım ki Müslümanların evinde teklisi, ikilisi, üçlüsü, birkaç tanelisi, eskisi ve yenisiyle nice koltuklar vardı. O adamlar nedendi ki bir koltuk bulmuşlar da sadece onun kavgasını ediyorlar diye aklıma gelmişti. Dünyadaki koltuk kavgalarının yarın cennetteki koltuklara engel olmaması ümidiyle cennette koltuklar var ve yaslanıp etrafı seyredecekler. Yanlarında eşleri var. Sanki, yani sözüm baştan uyaralım, ters anlaşılmasın. Öyledir, böyle anlatıyor demiyorum. Ama ayet okuyunca aklıma geleni söylüyorum. Sanki hani kimi yerler var ya, ailesiz girilmez yazar kapısında. Ya öyleyse ne yapacak bilmem ki bekar yaşayanlar. Ya da evlendikten sonra kocası ölen, karısı ölen ya da boşananlar, onlar ailesiz oldukları için, ölürken evli olmadıkları için ya onlar oraya alınmazlarsa koltuk bölümüne, onu pek bilmiyorum. Öyle bir kuralı da hatırlamıyorum ama aklıma geldi. Galiba orada hanımlarla birlik olunacak. Yanlış hatırlamıyorsam ifade şöyleydi. Sahabeden biri bu ayet nedeniyle diyordu ki, ölümüme bir gün kaldığını bilsem, bir saat zamanım kaldığını bilsem, evlenme imkanım olsa değerlendirir evlenirdim. Zaten insanların fıtratları bozulmamışsa, yaratılıştan üzerlerinde taşıdıkları özellikleri örtbas etmemişler, göz ardı etmemişlerse, evliliğe yan bakan ya da evliliğin olmaması adına uğraşan bir insan, bir şeylerini kaybetmiştir de ondan böyle yapmaktadır. Ne evliliğe karşı gelinir, ne ona yan bakılır elbette. Çünkü cennette de kişiler eşleriyle birlikte olacaklar. Şöyle bir soru sormayın aslında, aklınıza geldi gibi mi? Peki ya hanımı cenneti kaybedenler ya da cehennemi boylayanlar veya tam tersine kocası cehennemlik olanlar veya cennete gitme imkanı bulamayanlar ne yapacaklar ya? Kim o, var mı içinizde öyle birileri? Gayret edin, uğraşın, anlatın, didinin, çalışın, çabalayın. Ne diye eşiniz cennetlik olmayacak da? Siz maşallah cenneti tanımışsınız, siz garanti etmişsiniz, siz cennete doğru gidiyorsunuz. Bütün varlığınızı, bütün benliğinizi, bütün imkanlarınızı kullanın. Hadi eşinizle beraber siz de cennete. Üstelik sadece onunla değil ya, oğlunuz, kızınızla, amcanız, dayınızla, ananız, babanızla, kavminiz, kardeşinizle, birileriyle beraber cennete gitmeden yana olun. Başka çaremiz yok ki. Yoksa orada yapayalnız ne yaparız ki diyenler çıkıyor. Tamam bir espri ama elbette cennette yapayalnız olunmayacaktır. Yani bir insan kimse değil cennete sadece ben gideyim diyorsa o cennete gidemeyecektir. Hatta dualarda böyle bir kuralın olduğunu herhalde hatırlıyorsunuz. Salt kendine, sadece kendine, başkasına değil ancak kendine dua eden kişinin duası kabul edilmeyecektir. Ama madem dua adabından söz ettik, hemen ilave edip geçelim. Dua ederken kişi önce kendisine dua edecektir, sonra anne babasına dua edecektir, sonra da diğer Müslümanlara. Özel olarak kendisinden dua isteyenler varsa onları da araya sıkıştırsın, ayrı şey. Yani en yaygın bir dua modeliyle, hemen hepimizin duyduğu bir dua modeliyle Rabbena gfirli bana veli valideyye anama babama velil müminin vel müslimin vel müminat vel müslimat gibi de diğer Müslümanlara duamız önerilir. Ya Rab bana, anama babama ve bütün Müslümanlara cenneti kolaylaştır. Orada koltuklara yaslanmış çevreyi seyredenlerden eyle. Lehum fiha fakiyetun. Ne yaptım ben az önce? Kur'an okumayı bıraktım, duaya mı başladım? Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an okurken öyle yapardı diye öğrendik. Tesbih ayetine gelir, bırakır okumayı, tesbihe başlardı. Allah'ı tesbih eder, eksik ve noksan bilmeden uzak tanıdığını beyan ederdi. Tekbir ayetine gelir, Allahu Ekber derdi diyebileceği kadar, ya da istiğfar emrine gelir, istiğfar ederdi. Düşün denilince semavat ve arzdaki ayetleri düşünür, tefekkür ve tezekkür ederdi. Mesela secde ayetine gelince de hemen secde eder, boyun büker, yerle bir olur, emrin başım üzerine, sen dediysen tamam ya Rabbi, ben onun karşısında hiçim, senin emrini dinlerim derdi. Bizler gece, sahurda, seherde Allah'ın huzurunda Kur'an okuma modelini peygamberden almadığımızdan mesela secde ayeti gelince ne yapacağımızı şaşırıveriyoruz. Acaba mı, şimdi mi, biraz sonra abdestim olsa mı, olmadan sağa dönsem ya da imkan bulsam şimdi yapsam mı diye bocaladığımız bir gerçek. Oysa gece kalksaydık, seherde uyanık olsaydık, Kur'an'ın başında bulunsaydık, arada öğrendiğimiz ayetlerle hatta bir iki, hatta bir daha ikişer rekat namazlar kılsaydık, derken okuduğumuz Kur'an'daki cennet manzaralarını Allah'tan istemeye, dua etmeye, cehennem tablosuyla karşı karşıya kalınca Allah'a sığınmaya çalışsaydık, secde emri gelen bir ayette de hiç tereddüt etmez, ortam müsait, zemin münasiptir diye hemen secde eder, Allah'ı uzun uzadıya tesbih ve tenzih ederdik. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedda'un. Orada yiyecekler var. Orada meyveler var. Orada güzellikler var. Orada sevinçler var, huzurlar var. Orada rahat var, sükun var. Orada güzelliklerin her çeşidi var, tarifi mümkün değil. Ve de ve lehum ma yedda'un, istenilen her şey, iddia edilen her şey, beklenen her şey, bulunması ümit edilen her şey var. Ama bir küçük hatırlatma yapmak zorundayız. Orada nelerin istenileceğini de Allah bize beyan edecek. Yani öyle bir yapımız, öyle bir yapılanmamız olacak. Mesela dünya planında bir örnek versek. Denilse ki bizim mahallede hiç eczane yoktu. Bir eczane açıldı ama görsen ne ararsan bulunur. Ben de soru versem, Fizilal Kur'an'da var mı diye. Adam önce bir yan bir dik bakacak, Sonra şaşırıp gözünü kapatacak, sonra kulağını açıp bir daha dinleyecek. Ben de fi zilalil Kur'an dedim, hani tefsir kitabı ya, o da var mı, her şey var dedin ya desem. Benimki demagoji oldu değil mi? Ama ona bir hatırlatma için. Demek ki cennette her şey var derken, mesela Ebu Cehil'le sohbet, Firavun'la mülakat, yok Nemrut'la görüşmede var mı diyecek miyiz bunları? Orada olacak her şey var. Orada istenme adına, rahat ve huzur adına, insanların sıhhat ve selameti adına dünyada neler istiyorlarsa onları beklediklerinin ötesinde cennette olması gereken her şey var. Dolayısıyla şunu rahat söyleyebilelim, cennette neler istenilebileceğini zaten Allah baştan kula söyleyecek. Bir hadis hatırlıyorum, Sahih-i Müslim'den. Diğer kaynaklarda da geçtiğini hatırlıyorum ama hangileri olduğunu şimdi bilemiyorum. Cennete en son girecek, cehennemden en son çıkacak kişi adına bir haber. Der ki aleyhissalatü vesselam, o en son cehennemden kurtulup cennete gitmeye hak kazanan kişi, cehennemin kapısında duracak da yüzü cehenneme doğru, ateşe, ikaba, cezaya doğru, o korkunç ortama doğru olacak da biraz sonra yalvarmaya başlayacak. Ya Rabbi mümkün değil mi? Yönümü bari çevirsen, yüzümü döndürüversen ya Rabbi diye. Kolum çeviririm ama daha sen çok şey istersin. Hayır ya Rabbi diyecekmiş. Sonra bir küçük gölge, bir minik su başı bulacak, görecek, onu isteyecek, yine aynı mazeretler. Sonra biraz daha büyüğü, biraz daha güzeli, biraz daha yücesi derken kendisini cennetin kapısında bulacakmış. Hatta gir kulum iste ne istersen, nereye istersen, ne kadar istersen, ne istersen senindir denilince şaşkınlıktan neye uğradığını bilemez, ya Rabbi benimle alay etme gibi bir tavır içine girecek de hatta aleyhissalatü vesselam bunu gülerek naklediyor bize ve de iste kulum ne istersen denilecekmiş. O isteyecek, verilecek, daha verilecek, daha isteyecek, verilecek. Hatta Allah orada şunları, şunları, şunları da isteyebilirsin. Onları da iste ey kulum diyecekmiş de biz cennette neler isteneceğini de baştan bilmiş olacağız. Öyle ya, değilse ben cennette neler var neler yok görmedim bilmem ki Allah bana bildirmese ne yaparım? Hani bizim köyden iki kişi diye anlatılır. Birbirine demişler ki hadi diyelim ki padişah oldun, her istediğin yemek getirilecek. Ne istersen yiyeceksin, ne istersen söyle bakalım. Demiş ki o bala yaptığın işe bak ya, ben ne bileyim ne isteyeceğimi. Ben bulgur pilavıyla ayran bilirim. Bugüne kadar onunla büyüdüm. Orada da sadece onu isterim. Başka ne yapam ki demiş. Yani cennette neler isteneceğini Allah bize öğretmiş olarak biz de her istediğimizi orada bulabileceğiz. Irmaklar aksın diyeceğiz, akacak. Sular gitsin diyeceğiz, gidecek. Şöyle havaya kalksın, biraz sarı biraz da mavi aksın, az yeşil biraz da kırmızı olsun mu diyeceğiz. Bunlar benim aklıma gelenler ama bilmem ki dünya planında, düşünemem ki cenneti. Orada her istediğim var ama her istediğim beni rahata, beni huzura kavuşturacak. Benim için selam ve selamet yurdu olduğunu gösterecek cennetin. Dahası bütün bunlardan öte hiçbirine denk olmaz biçimde hepsinin üstünde bir nimet, bir izzet ve şeref, bir güzellik, bir izzet ve inam, bir ihsan olacak, karşımıza çıkacak. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Allah, Rabbul Alemin olarak olan Allah, bizi yaratan Allah, bize cennet vaat eden Allah, bizi cennete koyan Allah, buradaki tabiriyle Rahim olan Rab Allah, sözlü olarak selam verecek. Bu hiçbir şeye değişilmez. Bu her şeye bedeldir. Sözlü olarak Allah selam verecek. Bizzat kendisi selamlayacak bizi. İnşallah biz orada olalım ümidiyle. Bizi diyorum. Daha doğrusu, en doğrusu cennetteki müminleri. Allah bizi de onlardan kılsın. Dünya hesabıyla düşünün. Bir büyük, bir dünyaya göre en büyük varsa, o büyük en büyük adam, yeryüzünde herhangi bir bölgede bir dükkana uğramışsa, herkes o dükkanı yüceltmiyor mu? Birine selam vermişse, O dünyanın mutlu insanı sayılmıyor mu? Birisiyle ilgilenmiş, hastaysa ziyaretine gitmiş ya da düğününe icabet etmiş, davetine icabet edip gitmişse o insan mutlu kabul edilmiyor mu herkes tarafından ya da kendi dünyasında? Biraz daha geliştirin isterseniz. Dünyanın en popüler bilinen devletleri diyelim içinizden birisine al sana vize veriyorum, pasaport veriyorum, benim namı hesabıma sen nereye gidersen benim adamım kabul edileceksin, selam olsun sana dese dünyada hangi kapılar kapalı olur da ona neredeyse her kapı açık kalmaz mı, açık olmaz mı? Öyle değil ama anlattığım daha farklıcası. Birine bir mektup gönderse yeryüzünün en büyük denilen insanı, en büyük devletin en büyük adamı bir mektup gönderse, bir derdin varsa dinleyelim, bir işin varsa ilgilenelim, sen bizdensin, sen bizimsin, sana selam olsun dese, yani esenlikler dilese, dertsiz, gamsız, kasavetsiz, çilesiz, üzüntüsüz bir hayat senin olsun temennisinde bulunsa, o adamın dünya hesabıyla dertlerinin çoğu pek çoğu çözülür gibi gelmez mi size? Beri taraftaki yanlış veya sahtekarlık yapmıyorsa ya da gücü bitme ortamını yaşamıyorsa, yani ölmemiş ya da makamından olmamışsa, hiçbirine benzemez ki buradaki. Çünkü selam veren Allah ve selam ortamı cennet. Ve ki Allah rahim olan, Rab olan bir Allah olarak bu işi yapıyor. Selamun kavlen min Rabbir rahim. Rahim olan, rahmet ve merhameti sonsuz, müminlere cennette nice rahmet ve merhamet ortamları hazırlayan, her şeyi ayarlayıp, her şeyi planlamaya elbette baştan gücü yeten, bilgisi yeterli, her şeyle bu işe muktedir ve layık olan Allah, Rab olan Allah, Rahim olan Allah, sözlü selam verecek müminlere. Ben bu kadar ifade edebildim. Bir zahmet sen daha iyi düşünmeye çalış. Allah'ın selam verdiğini düşün. Selam, teslimiyetin ifadesi. Yani bitti her şey, tamam. Can sıkacak, moral bozacak bir şey kalmadı demektir. Selam, artık buradasınız. Allah'ın konuğusunuz. Allah'la berabersiniz. Bitti her şey demektir. Size düşmanlık edecek olanlar, size kötülük düşünenler, sizin yanlışınızı, hatanızı bulmaya gayret edenler, bitti her şeyden kurtuldunuz demektir. Unutmak bitti, yanılmak bitti, aciz olmak bitti veya benzeri eksik ve noksan sıfatlar tamamlandı. Şimdi artık cennettesiniz demektir. Allah selam veriyor, duymuyor musunuz? Allah selam verince her şey bitmez mi? Ben karşımdakine selam verince Allah sana selam versin diye veriyorum. Yani benimki bir dua ve temenni, bunu Allah'tan istiyorum. Yaparsa Allah yapar, yapmazsa kendi bilir mantığında. Ne yapayım ki, kim Allah'ı mecbur eder? Ya da benim samimiyetim ne kadarsa Allah benim duamı o kadar kabul edecektir. Ama bilmem ki ne olduğunu. Fakat Allah deyince dahası var mı? Onu önüne geçecek, aldığı kararı bozacak, dediğini değiştirecek birisi mi var dersiniz? Asla ve kat'a. Allah dediyse tamam, selam veriyor Allah. Dünya adına söyleyelim, gam kasavet, dert çile, üzüntü, keder mi? Hüzün mü kapladı her tarafı? Bunlardan kurtuluş mu istiyorsunuz? Dünyada mümkün değil. Asude olan dersen gelme cihana diye bir kural biliyorum. Yani kafam sakin olsun, dertlerim olmasın, bir sükunet ehli olarak yaşayayım istiyorsan, dünyaya gelmeyeceksin. Dünyaya geldiğimize göre bunlar olacak. Yani Allah bazen vererek, bazen de alarak imtihan edecektir. Oğlumuz olduğunda imtihan salonundaki yerimiz ne kadar şerefliyse, oğlumuz ölürkenki salonda da aynen şereflidir. Biri ötekinden kötü değil elbette. Ama cennette her şey bitmiş. Bizi üzecek bir şey kalmamış. Tehlikeler bitmiş. Ya da ya imtihanı kaybedersem, ya acaba ne yaparsam, ya nasıl davranırsam derdimiz bitmiş elbette. Orada rahat, orada huzur içindeyiz. Orada Allah'ın dediğini yapmak zorundaydık. Yaptık ve artık hep ona teslim oluyoruz. Buna göre dünya planındaki selamları cennetteki selamla bütünleştirerek İslam'ın şu kuralını hatırlayalım. Müslüman ancak Müslümana selam verir ve Müslüman Müslümana selam vermek zorundadır. Çünkü Müslüman Müslüman kardeşinin cennette olmasını ister elbette, istemek zorundadır. Hatta sahabe birlikte yürürlerken önlerine çıkan bir ağaç nedeniyle ikiye ayrılmışlarsa grup olarak, üçü bir yandan, ikisi bir yandan geçmeye başlamış da ağaçtan ya da o topraktan ya da bir vasıtadan dolayı sonra tekrar yan yana gelivermişlerse yeniden selam verirlermiş. Böylece her halükarda, her zaman mutlaka selam vermek durumunda olduklarını anlıyoruz. Hanımınızın yanına girdiniz, mutfaktaydı, selamun aleyküm. Odaya geldi sizin arkanızdan, o da size selamun aleyküm. Ne kaybedersiniz? Sadece cehennemden kurtuluş sağlanacaktır. Değmez mi? Ama maalesef bakıyorum insanlara, sanki hanımlarına, çocuklarına ya da baba ve kocalarına selam vermekten utanıyorlar. Oturuyoruz, kasada adam, müşteriler geliyor, hepsi selam veriyor. Envai türlü çeşit, rengarenk selam alma modelleriyle onları memnun etmek için her çareye başvuruyor. Aman Allah'ım, nasıl da selam alma modelleri öğrenmiş. Sesini değiştiriyor, tavrını değiştiriyor, hareketlerini değiştiriyor, selamlarını bir güzel alıyor. Telefonlar geliyor, aleyküm selamlarda da aynı nameleri, aynı çeşni izleyebiliyorsunuz. Kendisi birilerine telefon edince de yine selamla başlıyor. Hürmetler, hizmetler, saygılar, sevgiler, her şey sıralanıyor arka arkaya. Ama evine selam verecek bir ortam, diyelim evden bir şey öğrenecek, bir telefon numarası alacak veya bir şey soracak hanımına, açıyor, bak hele falan yerde filan gibi, çok ciddi ve keskin tavırla azarlar gibi kölesine bile insanın yapmayacağı şekilde eviyle konuşuyor ve kısa kesip kapatmaya çalışıyor. Be mübarek adam, selam versen ya, onun cennetlik olmasını dilesen ya, onun cennete gitmesi için bir fırsat bulmuşsun, telefon etmişsin bari, orada hiç olmazsa selamı iletsen ya, öyle değil, hanıma selam verilmez ki sanki. Oysa hanıma değil, kafire selam verilmez. Yani Allah her ne kadar sana cenneti haram kılsa da, ben yine de hadi sana da iyi cennetler dileyeyim demeye kimsenin hakkı yoktur. Allah cennete müminleri koyacaktır ve ben Müslüman kardeşlerime selamun aleyküm ile onların cennetle cennetlik olmalarını temenni eder, böyle bir tavır içinde olmaya çalışırım. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah'tan selam orada. İnsanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Orada Allah'ın selamıyla neye uğradıklarını bilemeyecekler değil elbette. Başlarına gelenin bilinciyle, ama bir şaşkınlık değil, bir sevinç, bir coşku elbette kaplayacak her tarafı, düşünebiliyor musunuz? Allah selam veriyor onlara. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Dilim dönse, imkanım olsa, şu arada zaman zemin müsait olsa, ama benim kapasitem müsait olsa, ben bunu anlatsam da anlatsam, coştursam, sizi harekete geçirsem, hoplayıp zıplamaya başlayacak kadar olsam, ama sure izin vermiyor. Diyor ki durun bakalım, her şeyi kaybetmediniz, her şey bitti zannetmeyin, kendinizi cennette düşününce çok rahat ettiniz gibi, ama beri tarafta birileri daha var, ya onlardan olursanız. وَمْتَازُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Kimilerine de denilecek ki, ey mücrimler, suçlular, dalga geçenler, yanlış yapanlar, suç erbabı olanlar, geçin siz bakalım şöyle biraz. Olmaz öyle şey, siz cenneti hak etmediniz. Demek ki birileri kendilerinin de cennete gidebilecekleri zannıyla orada şöyle cennete gideceklerin arasına doğru sokuluyorlarmış galiba. Ama Hadid suresi anlatıyordu bize. Onlara denilecek ki durun bakalım. Kalıverecekler kendi başlarına. Allah öyle geri kalanlardan etmesin. Cennete gideceklerle birlik olmaya çalışıp da orada kalıveren o münafık zümre, kafir insanlar, kendi kendilerine program yapanlar, ne yaptıklarını fark etmeyenler, Allah onlardan etmesin, ama gerçekten azabın katmerlisini tatmaya başlayacaklar. Bir de ümitleri var da bitmişse her şey tamam. Hani kimi çocuklar vardır, abileriyle birlikte babaları onları bir yerlere götüreceğim sözünü ediyordur kaç gündür. O minik yavru da herhalde ben de katılırım diye hiç sormadan ümit etmiş, Hatta annesine anne, çoraplarım anne, montum anne, ayakkabım filan diye kendi iç dünyasında koca koca hülyalara, ciddi ciddi programlara kapılmıştır. Ama babası yavrum sen küçüksün kal bakalım da deyiverdi mi? Hatta herkesten önce arabaya bindi de indiriliverdi mi? Bakın ki yeri yarmaya başlayan tepinmeleri, semayı delmeye başlayan çığlık feryat figanları herkesi rahatsız etmesin aslında düşündürsün. Ya yarın ben de böyle olursam diye. Cehennem önünde, cennet önünde ümitlerinin yitirilişini yaşayan, şöyle geçin bakalım kenara, siz bunu hak etmediniz denilen insanlardan olmamak için bugünden elimizden gelenleri yapmaya çalışalım. E peki Allah bunları bize şimdiden haber veriyor ha? Elbette bütün bir Kur'an bunun için geldi de, bakın Kur'an'ın kalbi Yasin, Kur'an'ın özeti Yasin, 60 ve 61. ayette bunları çok daha net şöyle özetliyor. E lem ahed ileyküm ya beni Adem. Söyle ey Adem oğlu. Ey Adem'in oğlu Havva'nın kızı. Ey insan olarak yaratılan, yeryüzünde beni Adem dediğimiz Allah'ın halifesi olmakla görevli varlıklar. Ey siz. Yani bunu kim duyuyorsa o. Şu anda ben okuyorum ben. Karşımda kim varsa o. Kulağına kimin gidiyorsa o. Kendini insan Adem oğlu mu kabul ediyor işte sen. Allah seninle bir anlaşma yapmadı mı? Bir ahdi yok mu Allah'ın bizimle? Elem ahed ileyküm. Sizinle bir anlaşma yapmadım mı? Size bir ahdim yok mu? Size bir misakım yok mu? Sizinle böyle bir işim olmadı mı? Duymadınız mı? Duyun şimdiden. Ya Rabbi vallahi billahi ben gerçekten bana ne sorduğunu ne bugüne kadar böyle bir şey dediğini hatırlamıyorum. Demeye kimin yetkisi var? Evet, Allah'la böyle bir anlaşmanın bir vakitler gerçekleştiğini bugün hatırlamayanlar varmış. İnsan hatırlamayabiliyor ama Allah öyle dediyse öyledir tabii. Mesela şahsen benim şöyle bir inancım var. Birileriyle sözleşmede ben sözleşme konusunu karşımdakinden farklı biliyorsam öncelikle %80-90-95 ona hak veririm. Yani ben unutmuşumdur diye kendimi kabulleniyorum. Çünkü öyle birisiyim. Öyleyse Allah öyle dediyse ve ben unuttum, bilmiyorum, öyle bir şey hatırlamıyorum. Yok seninki galiba yanlış demek yerine ya öyle mi ya Rabbi? Tamam, şimdi ben de anladım ki unutsam da şimdi öğrendim ki benim seninle, senin benimle bir anlaşmam varmış demek zorundayız. Ya da bu ayeti şöyle anlasak. Allah işte şimdi arz ediyor bize anlaşma metnini. Ey Ademoğlu bak seninle anlaşalım gel. Ey Ademoğlu Havva kızı seninle bir ahdim olsun. Seninle bir anlaşma imzalayalım. Seninle bir anlaşma yapalım. Konu en la ta'budu şeytan ve en i'buduni. Şeytana kul köle olmayacaksın. Sadece bana kul köle olacaksın. Hadi var mısın? Böyle bir anlaşma yapıyoruz. Ama Allah Rahman ya, Allah rahmet ve merhamet sahibi ya, şeytanı da ara cümleyle şöyle bana hemen kısa tanıtı veriyor. İnnehu leküm aduvun mübin. O sana çok ciddi büyük bir düşman ha. Haberin olsun. Eğer düşmanlığını anlamak istersen, eğer düşmanlığını öğrenmek istersen, gerçekten iyi bil ki o net bir düşman, ayan beyan bir düşmandır. İşte bu net, apaçık düşman olan şeytana, kul köle olmayacaksın ve en i'buduni sadece bana kul köle olacaksın. İşte bu hada sıratu mustakim. Seni cennete götürecek yoldur. Var mısın? İster misin? Razı mısın? Cennete gitmekten yana mısın? Al sana ölçü, al sana reçete, al sana pratik bir hayat programı. Şeytana kul köle olmak yok, şeytanı dinlemek yok, hayat programına karıştırmak yok ve sadece beni dinleyeceksin diyor Allah. Laf oyununa girmeye gerek yok. Aa, sadece Allah'ı dinleyeceksen peygamber ne oluyor? Devam et. Sadece Allah'ı dinleyeceksem babam ne oluyor? Sadece Allah'ı dinleyeceksem kocam ne oluyor? Desin insanlar. Cevaba bile gerek duymuyorum. Evet, zaten ben anamı, babamı veya bir kadın kocasını veya bir arkadaş arkadaşını Allah dedi diye dinlemiyor muyuz sanki? Bana ne? Allah demeseydi anamdan bana neydi? Babam beni ne ilgilendirirdi? Benim Allah'a kulluğum söz konusu ve Allah peygamberimi dinlemeyi de emrediyor. Onun gibi olun, ona benzeyin, onu örnek alın, onun hayat programını örnek edinin ve yaşayın diyor da, ondan ben de onu dinleme azmiyle hareket ediyorum. Değilse neme gerek, neme lazım. Lem ahed ileyküm ya beni Adem. Ey Adem oğlu, seninle bir anlaşmam olsun. Böyle bir anlaşmam yok mu? Adem döneminde vardı, hatırla. Babanla bir anlaşma yapmıştım. Soyu için geçerliydi ve senin haberin var, yok deme. Nuh döneminde anlaştım. Musa, İsa döneminde, Yakup, Yusuf döneminde ya da Şuayb, Lut, İbrahim, Zekeriya, Yahya, İsa dönemlerinde ben sizlerle anlaşma yaptığımı elçilerimle size haber gönderdim. Siz benim elçilerimden aldığınız bu haberle şeytana kul köle olmayacağınıza ve benim kulum kölem olacağınıza söz vermiştiniz. Neden hatırlamıyorsunuz? Nedir derdiniz? Bu ayete farklı bir anlam yükleyerek yeniden bakmanızı rica edeyim. En la ta'budu şeytan bölümü sanki şu kelime-i şehadetteki la ilahe bölümüne benzer mi dersiniz? Yani hiçbir ilahı kabul etmeyeceksiniz. Şeytan ve dostlarını siz kulluğa layık kulluk edilmeye, kulu kölesi olmaya layık görmeyeceksiniz. Yani ilah tanımayacaksınız. Hayatınıza hiçbir şeytanı karıştırmayacaksınız. La ilahe diyeceksiniz ve en'ibuduni bölümünü de illallah gibi anlayabilir miyiz? Yani tarih boyunca bütün insanlıktan Allah'ın aldığı söz bu değil mi zaten? La ilahe illallah. Bunu böylece yaşayacaktık. La ilahe illallah Adem Safiyullah, la ilahe illallah İbrahim Halilullah şeklinde de sayabilirsiniz ama Allah'tan başka hayata karışacak, kulu kölesi olunacak varlık yoktur. Kimmiş bu reddedeceğimiz? Bu bize açık, apaçık, net bir düşman olan şeytan kim acaba? Hani şu Adem'e secde etmeyen şeytan mı? Evet, o da olabilir. Ama onu dinleyen bütün şeytanlar olmaz mı? Kur'an-ı Kerim şeyatînül cinni vel ins tabiriyle hem cinlerden hem de insanlardan şeytanların var olduğundan söz eder. Minel cinneti ve nas ile bunu ayrıca hatırlayacağınızı söyleyebilirim. Buna göre Allahu Teala ya benim kulum kölem olursunuz ya benim dediklerimin ya da onun dışında kime kul köleyseniz hepsi şeytandır diyor sanki. Şeytanlık bir vasıftır. Şeytanlık bir özelliktir. Şeytanlık bir harekettir. Bunu kim yaparsa o şeytandır işte. Yani insanlardan biri, bu bazen babamız, hocamız, karımız, kocamız da olabilir. Birileri tıpkı o ilk iblisin şeytanlığı gibi Allah'ın emrine boyun eğmek yerine dik kafalılık eder, secde etmezse onun yaptığına şeytanlık diyoruz. Bunu bir başka açıdan tekrar edeyim. Şeytan cin değil sadece. İnsan değil sadece. Ya ne? Şeytan, şeytanlık yapan herkesin adıdır. Şeytanlık bir özellik, bir vasıftır, bir sıfattır. Nedir aslında? Allah'ın net emrine rağmen anladığı halde kişi dik kafalılık eder, boyun bükmez, secde etmez, gereğini yerine getirmezse onun yaptığı işe şeytanlık diyoruz. Dikkat ederseniz Kur'an'da da secde emrinden sonra şeytanlaşan şeytanın önceki adı iblisti zaten. Yani Allah iblise secde emretti, iblise Adem'e secde et diye secde emri verdi ama iblis bu işi yapmadı, ukalalık etti, ben bilirim sevdasına kapıldı ya da Allah'ın emrini kendince yordu ve yorumladı, kendince mazeretler ile ileri sürdü. Tamam belki secde edebilirdim ama ben ondan hayırlı olduğumu biliyorum. Galiba bu bölüm göz ardı edildi, ben de ondan dolayı secde etmiyorum gibi bahanelerle secde etmedi de bu yaptığına şeytanlık denildi. Biz de dışımızda aramayalım şeytanları. Evet, aslında dışımızda olsunlar. Biz içimize şeytanlığı yerleştirmeyelim. Ailemizde birisi şeytanlık yapmasın. Yakınımız, dostumuz, komşumuz, arkadaşımız şeytanlık yapmasın ama şeytan denilince hep bir yerlerde, uzaklarda, dışarılarda aramayalım. Bu çoğu zaman bazen hemen yanı başımızda olur. Hatta ki özel bir uyarı ama kendimiz oluyoruz bazen. Hani bizim yaptığımız şeytanlığa bazen şeytanın da aklı ermiyor. Mesela, bilmem mübalağa olur mu? Bir öz eleştiri kabul edin. İçinizden biri olarak söylediğime inanın. Sizi kendimden, kendimi sizden ayırt ederek söylemiyorum ama bakın ki biz hem şeytanın istediğini yapıyor, hem bunun şeytanlık olduğunu biliyor, hem tevbe etmek zorunda olduğumuza inanıyor, hem aynı işi yapmaya devam ediyoruz. Şeytan hak verir mi bu işe? Yani birileri bizim yaptığımız işin şeytanlık olduğunu bize anlatmaya falan kalkmasınlar, biz zaten biliyoruz. Birileri bak şeytana uyma etme demesinler, biz zaten lafı onun ağzından kapar, ona aynen anlatır, ağzını bile kapatırız adamın. Biz biliyoruz bu işlerin yanlışlığını. Hem ne kadar biliyoruz ama şeytanlık yapmaya devam ediyoruz. Şeytan ne yapsın ki bize? Biz şeytana ne yapalım ki? Hatta şeytanlık konusunu o kadar ciddiye alalım ki acaba bu yaptığım işte ben şeytanlık yaptım mı diye neredeyse hadi bari bir günlük hayatımızı böyle bir elekten gözden geçirelim. Benim bu yaptığım iş acaba şeytanlık oldu mu? Yani Allah'ın bu konudaki net emrine rağmen, kesin isteğine rağmen ben onu kale almadım da, eyvallah etmedim de, dik kafalılık ettim, ukalalık ettim de ben bildiğimi mi yaptım diye her işimizde böyle bir kendimizi kontrol etsek. Korkarım ama sonuç biraz aleyhimize çıkacak gibi. İnnehu leküm aduvvun mübin. Allah öyle tanıtıyor. O açık bir düşman, net bir düşman. Bu sureden önce mi tanıtmıştı Allah? Olsun. Kur'an'ın neresinde söylediyse yine bizim için söylüyor ve de diyor ki ve en'buduni, hadi bana kul köle olun. Başkasına değil. Ben dediğim için yapın yaptığınızı, yemeniz, içmenizi, giyim kuşamınızı, ziyaret ve ziyafet adabınızı, cenazede ve nişanda hareketinizi benim dediğime göre ayarlayın. Benim kul kölem olun. Kulluk. Kişinin boynuna taktığı ipi kimin ucuna verdiyse o çekince gider mi? Kulluğun bir anlamı budur işte. İnsanoğlu yaratılıştan birilerinin ipini taşımaya ya da boynundaki ipin çekildiği, götürüldüğü yere doğru gitmeye mahkumdur. İfadeyi beğenmedin mi? Başka şekil ifade edeyim inşallah. İnsan yaratılıştan söz dinlemeye, ikna edilmeye, kandırılmaya ya da bir şeyler konusunda eğitilmeye muhtaç ya da hazır bir varlıktır. Öyle yaratılmıştır. Buna göre boynuna ip takılabilir ve o ip nereye çekiyorsa ipin sahibi oraya gider. Ama bunu gönül rızasıyla yapar, ama bunu zorunlu yapar. Gönül rızasıyla kendi kendine eder ya da birilerinin zoruyla yapar. Hatta bazen kendi ipinin ucunu kendi eline almıştır, kendini putlaştırmıştır ya da birilerinin ipini boynuna takmış, onların çektiği yere gitmektedir. Allah için düşünseniz, hepiniz kendinizi benden iyi bilirsiniz. Sizin boynunuzda da ipler var mı böyle? Hani Yasin'in baş tarafında biraz hatırlatmıştım. Yoksa ta çenemizi yukarıya kaldıracak kadar ipler mi dolanmış? Örfün ve adetin iplerinden, ana babanın taktığı iplere, kadının kocasına, erkeğin karısına veya toplumun birbirine, alıcının satıcıya, müşterinin başkasına ya da başka yabancıların bir başka yabancılara kemend atıp ip taktıkları bir dünyada yaşadığımızı herhalde anlarsınız, hatırlarsınız. Peki ne yapacağız öyleyse? Atın hepsini, kesin hepsini. Fekkür akabeh yapacaktık. Beled suresinin anlattığı kadarıyla kesecektik bütün ipleri. Bir tek ip kalacak. Hablullah, Allah'ın ipi. Allah takacak onu boynumuza diye gönderdiği bu ip, takılsın diye gönderdiği bu ip boynumuzda olacak. Onu biz boynumuza geçireceğiz. Ya Rabbi sen çek nereye çekersen ben oradayım diyeceğiz. Hem ki gönül rızasıyla tam teslim olacağız. Tam teslim olanın da Müslüman olduğunu biliyorsunuz, teslimiyetin galiba teslimiyet odur zaten. İrademizi Allah'a teslimiyet anlamına gelecek ve o nereye çekerse, ne yap derse, nerede dur, nereye git derse işte onu icra edeceğiz ve böylece Allah'a kul köle olacağız. Hadi bakın şöyle yoklayın, boynunuzdaki ipleri tespit edin, herkes kendisi daha iyi bilir. At araba ipleri de var kimilerinin, ev bark ipleri vardır. Düzen, sistem ve nizam hastalığına tutulanlar vardır. Gidersiniz adam kitaplarını bir güzel düzene sokmuş, bir güzel ciltlemiş, bir güzel kaplamış, bir güzel sıraya koymuş, bir güzel düzenlemiş ki aman Allah'ım saatlerini, günlerini, haftalarını verdiğini çok rahat anlarsınız. ama hiçbirinin içi açılmamıştır belki. İşte herkesin boynunda bir farklı ip bulunur. Yemekte düzen hastalıkları ya da evde düzen kurma hastalıkları, bahçe düzenlemesi, şehir düzenlemesi hastalıkları, yani Allah'ın dediğinin ötesindeki her şey anlamına söylüyorum, onlardan bir bir vazgeçelim, her şeyi bitirelim, tamamlayalım ama bir tek ip kalsın boynumuzda, Allah'ın ipi. İşte o ipi boynumuza geçirelim, onun dediği yere gidelim. Sabah, akşam, gündüz, gece, başka zaman ne yaparsak yapalım zaten. Ne kalır ki geriye? Bir sabah, bir akşam, bir gündüz, bir gecemiz var zaten. Hâzâ sırâtun müstakîm. Bu müstakîm bir sırattır. Bu dosdoğru yoldur. Bu kişiyi hedefe götüren yol. Bu kelimeyi, bu kelime grubunu, bu sırat-ı müstakîm sözünü Yasin suresinin başında hatırlatmıştık. Alâ sırat-ı müstakîm diye. Bu cennete götüren yoldur. Adem aleyhisselamla başlar. Bu yolun ana sapış noktalarında peygamberler yer alır. İnsanlara özel uyarılarda bulunurlar onlar. Ve en son sırat köprüsünden aşırıp müminleri cennete götürür. Bu yola baştan girip öyle ölenler, sonu cennet olan yolda öldüklerinden sonunda cennete gidecekler. Ama çapraz geçenler, teğet geçenler, bir uçtan geçip ötekine atlayanlar, biraz ilerleyip başka yola sapanlar, onlar cennete gidemeyecekler. Yolları düşünün, bir ana yol düşünüyorsunuz. O yola girdiniz diye çıkmak yok olan bir yol değil bu. Ya o yoldan giderken sapış noktaları var. Cinsel sapış noktasında Lut aleyhisselamı, dünyaya kul köle oluş sapış noktasında Hud aleyhisselamı, dünyada ebedi kalınacağı sapış noktasında Salih aleyhisselamı hatırlıyorsunuz. Ekonomik kaygı ve kavga alanında Şuayb aleyhisselam örneğiniz oluyor. Öyle bir sapış noktasında o sizin yol göstericiniz oluyor. Nuh aleyhisselam bir başka açıdan, Eyüp aleyhisselam başka bir açıdan ya da Yakup, Yusuf peygamberler, Zekeriya, Yahya peygamberler, İsa aleyhisselamla birlik bütün peygamberler size bu yolu tarif etmek için gelmişler. En'am suresi febi hudâhu muktedih diye onlara da uyun emrini vermektedir zaten. İşte onlarla birlik bu yolda gidiyorsunuz. O yolda devam eder, ölümünüz o yolda gerçekleşirse sonunuz cennetedir. Sıradı kolay yaşarsınız. Ya Rabbi gitseydim devam edecektim. Canı sen verdin, burada bitirdin, ben yolda burada kaldım. Sen bıraktın, öyleyse tamamla benim yolumu diyeceksiniz. Doğru cennete. Ama hemen yolu sağdan kesip geçiverseniz, soldan atlayıp geçseniz, hatta değerim ne olmaz, değmem, bilmem ne, fark etmez. Yani yola ayağım değmesin bari de üstünden köprü yapıp karşıya geçerseniz, yolla ilginiz olmazsa sonunuz cennet olmayacaktır. Ya da belli bir dönem o yolda giderseniz, sonra o sapış noktalarından birinde, yok ya o kadar değil, işimi, aşımı, dengemi, sıkıntımı, dünyamı, dünyalımı ayarlayayım, geri gelir işini bitiririm derseniz, orada ölmek de var ama dikkat edin. Sırat-ı müstakim. Bu yol enteresan bir yol. Garip bir yol, değişik bir yol. Kur'an'ın tabiriyle hayat yolu. Bu yolda Allah var. İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim. Allah bu yolda. Ben bu yolda, Allah başka yolda olmaz zaten. Ben ona soracağım, ona danışacağım. Onun huzurunda olduğum bilinciyle onunla birlik yürüyeceğim. Çünkü peygamberlerimden Musa ve Harun aleyhisselama dedi ki, Firavun'a gidin ayetlerimle, ben de sizi dinliyorum, ben de sizinle beraberim. Böyle bir yolda, bu sırat-ı müstakimde ben Allah'la beraber olabiliyorum. Ama bu yolda şeytan da var. Oturmuş, ثُمَّ لَاَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ayetinden öğreniyoruz. İnsanlara sağından, solundan, önünden, arkasından vesveseler, desiseler, numaralar çekmeye çalışacak, onları yoldan çıkarmaya çalışacak. Bu yol üzerinde nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler de var ve Allah beni bu yola koyvermiş. Ve ben günün her saatinde, gecemin her döneminde, aklıma geldiği her zaman ihtina sıratal müstakim demek zorundayım. Ya Rabbi o yolundan beni ayırma. Eğer yolun dışındaysam ki bazen Allah korusun ama sapabilirim, hemen beni yoluna ilet, yolunu göster, yolunda olayım. Yok değil inşallah ki ayrılmayayım. Yolundaysam yolunda devam lütfet, devam etmek nasip et, kolaylıklar ver ya Rabbi diye dua ediyorum. İhdina sıratal müstakim, ihdina sıratal müstakim, amin. Ve lekad adalle minküm cibillen ketira. Öyle değil mi? Siz şeytana uyuyorsunuz öyle mi? Sırat-ı müstakim buyken, sizi cennete götürecek yol buyken, tuttunuz da nice nice konularda, nice nice durumlarda şeytana uydunuz öyle mi? Ah size, vah size! Ve şeytan da böylece nice nesiller, nice toplumlar, nice insanlar, nice gruplar helak etti, saptırdı ve sapıttırdı. Cennet yolundan alıkoydu insanları. Peki, efelem tekunu takilun, aklınız ermez mi sizin? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Akıllı olmayacak mısınız siz? Yani onlar anlamadılar diyelim. Söylendi ama dinlemediler. Peki dinlemediklerinin sonucunu size haber veriyoruz diyor sanki Allah burada. Yani bakın Ad kavminden Semud'a, Kabil'den bu yana bütün şeytan ve dostları, şeytanlık yapanların hepsi ve şeytana uyanların hepsi bugüne kadar kurtulduklarını kimse iddia edemez onların. Saptılar ve sapıttırdılar. Şeytan, iblis ve uşakları bu insanları yoldan çıkardı. Peki bütün bunlar hatırlatıldı, anlatıldı da hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Adam parayı aşırı sevse, öyle yapıyormuş, tarihte birini anlatıyorlar. Onluklar varmış, yeni çıkmış kağıtlar. Alıyormuş 10 lira maaş ya da 10, evet kuruş değil herhalde lira. Üst üstüne kapatıyormuş iki tanesini. Ve de diyormuş ki, aman söz veriyorum ben sizin düzeninizi bozmayacağım. Ben sizi bozarsam Allah da beni bozsun. Tamam bu iş burada kaldı ve bir daha onları açmıyormuş. Koyduğu yerden kaldırmıyor. Bu kadar ciddi cimri olsa bir adam, para düşkünü, kaprisli. Sorunca da söylese, ya hasta olur, sağ olur arkadaş, lazım olur, neme neme gerek. Gün olsa, hanımı hastalansa, aman dur bakalım, belki lazım olur, sonra bir hanım daha alırım diye, yine bozmasa paralarını. Çocuğu hastalansa, olsun bir çocuk daha bulurum dese yine. Ve kendisi cidden paraya muhtaç bir ortam yaşasa, deseler ki ya bu kadar para getireceksin ya gözünü de oyarız, kafanı da deleriz, kalbini de ezeriz, ciğerini de bozarız. Sen ya para getireceksin ya yok diye, yani hayatını değil her şeyini, bütün varlığını ortaya koyması gerektiği bir dönem yaşasa ve hala dese ki belli olmaz, belki bir lazım olur. Mübarek ne zaman lazım olacak sana daha? Basit bir örnekti, geçiyorum ayete. Peki söyleyin, biz aklımızı şeytanın düşmanlığına, Allah'ın yegane Rab ve ilah oluşu gerçeğine bunu anlamaya kullanmayacağız da peki nerede, ne zaman kullanacağız onu? Hani burada bize yaramayacak akıl ne zaman yarayacak? Vahyi öğrenmeye, uygulamaya, bizim hayatımızı onunla bütünleştirmeye kullanacağımız aklı bugün kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız biz? Allah bu kadar anlatıyor anlatıyor da peki ya aklınız ermez mi sizin? Aklınız yok mu sizin? Düşünmüyor musunuz dediğinde, aklınızı buna kullanmayacak mısınız dediğinde biz daha ne bekliyoruz? İman konusunda ben benzer uyarılar Müslümanlara gönderdiğim oluyor bazen. Başına bir bela, bir musibet geliyor. Darda ve zorda kaldığı bir dönem, neredeyse feryat edecek, zorlanıyor, isyan edecek, darda kalmış, zorda kalmış, hemen benzer bir cümleyle uyarıda bulunuyorum. Kardeşim, yani sen söyle, imanın bugün faydasını görmeyecektin de niye vardı o iman? Yani fotoğrafını çektirecektin de ümmete mi gösterecektin? İşte o iman bugün faydalı olacak ya, böyle darda kaldığında, zorda kaldığında iman ehli olarak sen o imanın faydasını görecektin ya, hadi sen boş ver başka sözleri. Allah'a imanının bugün faydasını gör demek durumundayız. Allah bize akıl vermiş. Akıl kendi başına, hatta el-aklu olarak Kur'an'da geçmiyor bile diye kimi alim zatlar bu konuya dikkat çekiyorlar. Ben onu bilmem. Ama akıl, akıl olarak kendi başına ne yapar ki? Vahye teslim edersek, bunu hayrımıza kullanırsak, Allah'ın işte bunu böylece kullanın dediği yerlerde aklı devreye sokarsak bize bir faydası olacaktır. Yani böyle yapanlar akıllıdır anlayacağız. Bunu anlayanlar akıllıdır. Başka bir akıl testi yapıp da ha demek ki sen akıllı gel bakalım bunu bir anla demeyeceğiz. İşte böyle bir anlaşmayı hatırlattıktan sonra Allah şöyle geçin bakalım dediği mücrimlere, şöyle geçin bakalım dediği günahkarlara diyecek ki hâzihi cehennem elleti küntüm tuadun. Buyurun, işte cehennem. Siz öyle vaad olunmuştunuz. Size böyle tehdit olma gelmişti. Size söylenmişti bu cehennem. اِصْلَوْهَا الْيَوْمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Girin oraya. Hadi, dalın oraya, yaslanın oraya, ta cehennemin dibine. Çünkü siz onu gündemden kaldırıyordunuz. Çünkü siz küfrediyordunuz. Çünkü siz hakkı ve hakikati yaşanmaz hale gelsin diye uğraşıyordunuz. Hakkı örtbas ediyordunuz. Gündemden kaldırıyordunuz. Kamufle etmeye çalışıyordunuz. Kafirlik yapıyordunuz. Yok diyor, yok olsun diye uğraşıyordunuz, inkar ediyordunuz. Hadi, yoksa zaten yalandandır. Fotoğrafıdır belki, maketidir ya da müzesidir belki bu işin. Siz hele bir girin bakalım mı denilecek. Hadi, işte buyurun cehennem denilecek onlara. Allah korusun, inşallah 65. ayetten itibaren gelecek programda buluşmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.